Tekrar.
Oysa adımız
yemeklere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın son iş gününde yine birlikteyiz, sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir. Değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, manuel terapi, kas iskelet sisteminin pek çok probleminde ellerle uygulanan özel bir yöntem. Manuel terapi uygulamasında kullanılan teknikleri ve ameliyatsız tedavinin önemi üzerine fizyoterapist, manuel terapist Orhan Gazi Kocamış stüdyomuzda olacak ve değerlendirmelerini alacağız. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan telefon hattımızın diğer ucunda bizlerle olacak ve bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Biz de bu münasebetle gazeteciliğin zor ve keyifli yanlarını, algı operasyonlarını ve yerel medyanın önemini konuşacağız değerli konuğumuzla. Ve programımızın ilerleyen dakikalarında Gölgenin Sesi köşemiz olacak. Bugün Hayatın Sesleri'nde hayalbaz tiyatro oyuncusu, yazar İshak İkinci Tekgül'ün kaleme aldığı ve sesiyle hayat verdiği Karagöz oyununu dinleyeceğiz. Sakın kaçırmayın diyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Ben hiç sevilmedim ki, sevmeyi nereden bileyim? Acımaz oldu belki canım, katılaştım buz kestim. Bana hiç dokunan olmadı, seni söyle nasıl sarayım? Bir gecelik kaçamaklar bile uğramadı kalbime. İçimde soğuk rüzgarlar, büyük hasarlar var. Yangınlar, çurumlar, cehennem kadar. İçimde soğuk rüzgarlar, büyük hasarlar. Seve seve hadi canına bas, herkes eli tek bırakıp gitme. Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme. Beni sara sara bir bakarsın, iyileşir benim yaralarım. Seni ben o zaman yine harikadan saçma halimi yaparım. Beni seve seve hadi canına bas, herkes eli tek bırakıp gitme. Beni kaderimin elinden al, sakın ona pes etme. Beni sara sara bir bakarsın, iyileşir benim tüm yaralarım. Seni ben o zaman yine harikadan saçma halimi yaparım. Seve seve hadi canına bas, herkes gibi gelecek bırakıp gitme. Bin kaderimi elinden al, sakın ola pes etme. Beni sara sara bakarsın, iyileşiverir tüm yaralarım seni. Ben o zaman bir harikadan Taç Mahal'i yaparım. Beni seve seve hadi canına bas, herkes gibi tek bırakıp gitme. Beni kaderimin elinden al, sakın ola pes etme. Beni sara sara bakarsın, iyileşiverir tüm yaralarım seni. Ben o zaman yedi harikadan Taç Mahal'im yaparım.
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Fizyoterapist, manuel terapist Orhan Gazi Kocamış bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Herkesin aslında çok merak ettiği bir konuyu bugün değerli konuğumuzla konuşacağız sevgili dinleyicilerimiz. Manuel terapi, evet, kelimeleri birbirinden ayırdığımız zaman mantıklı bir yerlere gidiyor konu ama evet. Tabii işin uzmanından biz bu konunun detaylarını öğrenmeyi çok arzu ediyoruz. Evet, elle yapıldığı belli manuel dendiğinden aynen. Dolayı bir terapi söz konusu ama işte manuel terapi işin içine girince nedir ve hangi hastalıklara çare olur, bunu da sizden öğrenelim.
Manuel terapi elle yapılan tedavi anlamına geliyor. Sadece eller kullanılıyor. Bunun dışında yardımcı enstrümanlarımız var. Graston tekniği dediğimiz teknikte mesela uzun metal çubuklar kullanabiliyoruz. Onun dışında mesela teragan dediğimiz bir matkap benzeri bir şey var. Hastalarımız bunu matkaba çok benzettiği için matkap diyorum.
Korkmuyorlar mı gördüklerinde?
Başta korkuyorlar ama tedaviden çok fayda gördükleri zaman da hoşlarına gidiyor. Yani matkap yok mu bugün diye soranlar oluyor tabii ki.
Evet, demek
matkap,
ki önemli bir faydası var ki.
Kesinlikle, evet. Yani tekrar düzelteyim, matkap değil kesinlikle bu.
Sadece ona benzer kasları diye gevşetmeye ifade ettiniz.
Evet. Bu enstrümanlar, dediğim enstrümanlar bizim işimizi kolaylaştıran, bizim yaptığımız işi hafifleten şeyler olduğu için kullanıyoruz biz bunları. Onun dışında yine yan etkisi olmayan, bizim değerlendirme yöntemlerimizden sonra kullandığımız, hastanın rahatlamasına yönelik, hastanın problemli olan bölgesini rahatlatmaya, iyileştirmeye yönelik kullandığımız enstrümanlar bunlar. Dediğim gibi manuel terapi, terapi demek zaten tedavi demek.
Evet.
Elle yapılan bir tedavi. Kişiyi biz kendi yöntemlerimize göre, fizik tedavi yöntemlerine göre değerlendiriyoruz öncelikle. Sonrasında problemli olan bölgeyi, yapıyı tespit ediyoruz, anatomik yapıyı. Bu normalde konulan tanılardan çok değişkenlik gösterebiliyor. Mesela bel fıtığı tanısı konmuş birisine. Aslında bel fıtığı değil, sadece kas spazmından kaynaklı ağrı çektiğini tespit edebiliyoruz. Böyle olunca tabii işler biraz daha kolay oluyor. Hasta açısından da beklenmedik kısa sürede tedavi kendini gösterebiliyor.
Evet, çok haklısınız. Çünkü bütün belde olan problemleri, evet, bütün hastalar kesin ben aynen bel fıtığı oldum diye düşünüyordur.
Kesinlikle. Boyunda da geçerli bu.
Evet.
Beli ağrıyan, boynu ağrıyan
hemen size ben kesin aynen fıtık oldum diye geliyor.
Ve fıtık teşhisi konmadan da rahatlamıyor aslında insanlar.
Yok yok yani, ben kesin öyleyim diyorlar,
evet,
değil mi?
Aynen. Birinin demesi lazım ki onlara senin 4 tane fıtığın var, hatta birisi patlamış deyince.
O zaman evet, ben tamam, evet, düşündüğüm hastalığa aynen gerçekten sahipmişim diyorlar ama o kas spazmı nedir? Biraz açıklayabilir miyiz? Biz niye karıştırıyoruz kas spazmıyla fıtığı?
Bu tamamen zamanında konulmuş yanlış tanılardan kaynaklanıyor bence. Çünkü birbirinden ayrıt edilemeyecek kadar zor durumlar değil, yani karmaşık durumlar değil. Kas spazmı dediğimiz ağrılar genelde o kasın bulunduğu yerdeki, spazma giren kasın bulunduğu yerdeki ağrılardır. Ve yansıma alanı çok geniş olmaz genelde. Yani ufak tefek yansıma alanları bulunur. Ama genelde ağrıyan spazmdaki bölge ağrır. Yani kas ağrır. Kasın direkt kendisi. Ama fıtıkta
spazm dediğimiz kasılma değil mi?
Kasın kasılıp gevşememesi.
Gevşememesi.
Kas dediğimiz yapı bizim hareketimiz için ya da hareket halindeki bazı yapıların sabit kalabilmesi için kasılıp gevşeyen anatomik bir yapı. Yani kasılma ve gevşeme özelliği var. Şimdi kas kasılıp gevşeyemediğinde kendi fonksiyonel özelliğini gösteremez, yapamaz. Ve doğal olarak oranın dolaşımı bozulur. Ve ağrıyla ilgili sinyaller beynine gitmeye başlar. Kas gevşeyemiyor çünkü. Çünkü fonksiyonunu yerine getiremiyor.
Bunun sebepleri nedir? Neden yerine getiremiyordur?
Bunun sebepleri getirememesinin sebeplerinden bir tanesi kasın zayıf olması. Kasın kuvvetlenmemiş olması.
Spor değil mi aslında en güzel kas
spor kuvvetlendirici? Spor kesinlikle. Çoğu hastalığın da tedavisi aslında. Spor, düzgün hareket etmek, doğru hareket etmek. Şimdi spor diyoruz, bazıları da çok fazla yanlış hareketler yaparak spor yapıyor.
Evet.
Ve spor yaptığını sanıyor. Bu da kası yine sakatlayan, spazma sokan ya da içerisinde tetik nokta oluşmasını sağlayan sebeplerden bir tanesi.
Hı hı.
Yani kası spazma sokan sebeplere dönecek olursak, dediğim gibi kasın zayıf olması, zayıf kası sizi zorlarsanız bir süre ona dayanamayacaktır, kuvveti yetmeyecektir ve kendini korumak için ve çevresindeki yapıları korumak için spazma girecektir. Bu bir refleks aslında.
Bu da bize ağrı olarak yansıyor.
Bu da bize ağrı, evet. Ve şöyle, ağrılardan korkmamamız lazım genel olarak, çünkü ağrı vücudun bize verdiği bir sinyal. Biz sadece ağrıları doğru değerlendirmemiz lazım ve ağrıya göre hareket etmemiz lazım aslında.
Hemen
bütün ağrılar kötü ağrı demek değil.
Evet, evet.
Vücudun beyin vasıtasıyla bize yolladığı bir sinyal. Onu değerlendirerek tedavi olmanın yollarını ve o ağrının tekrar gelmemesi için gereken yöntemleri kendimizin de uygulamamız gerekiyor.
Evet, aslında çok güzel ifade ettiniz. Yani her beli ağrıyan ben kesin fıtık oldum kesinlikle diye düşünmemeli. Bunun MR cihazıyla mı görülüyor ya da siz nasıl tespit ediyorsunuz onun spazm mı yoksa fıtık mı olduğunu,
evet,
neye
manuel,
göre?
Manuel terapi tedavi yöntemi öncelikle iyi bir muayeneye dayanıyor. Öncelikle, çünkü muayene etmediğiniz dokuyu tedavi edemezsiniz. Yani problemin nereden kaynaklandığını bilmiyorsanız yaptığınız tedavi rastgele bir tedavi olur. İyileştirme ihtimali var mıdır? Tabii ki var ama o da rastgele olur. Bunun bizim kendi adımıza değerlendirme yöntemlerimiz var. MR da teşhis yöntemlerinden bir tanesi sayılabilir ama artık çok güvenilir bir yöntem değil, özellikle fıtıklarda. Evet. Fıtık demek, onu önce açıklayayım.
Tabii.
Fıtık omur kemiklerinin arasında, hepsinin arasında diskler olur. Ve bunlar jelimsi, hareketli yapılardır. Bizim öne eğilmemizle, ayağa kalkmamızla, yatmamızla şekilleri değişen, çünkü yastıkçıktır bunlar, jel kıvamında bir yastıkçıktır. Şekilleri değişen yapılardır. Bu diskler eğer olması gerekenden fazla hareket edip sinire baskı yaparlarsa buna fıtık diyoruz. Yani sinire o diskin dokunması lazım ki biz buna fıtık diyebilelim. Bu durumda da ağrı belde kalmaz. İşte boyundaysa kollara, omuza, ellere,
beldeyse alan de genişletiyor,
alan genişletir
yani,
tabii
anladım,
ki yayılır. Çünkü bizim bacağımızı kontrol eden sinirler, duyu sinirleri de dahil, hareket eden motor sinirler de dahil, belden çıkar. Kollarımızı hareket ettiren, yine duyusuyla alakalı olan sinirler de boyundan çıkar.
Dolayısıyla, yani dolayısıyla o baskı gören sinir
tabii
aslında
ki. Aynen. Baskı gören sinir ilgili alana rahatsızlık verir. Bu bazı durumlarda ağrı olur, bazı durumlarda uyuşma olur, bazı durumlarda karıncalanma olur, his kaybı olabilir. Farklı bastığı sinire göre, o diskin bastığı sinire göre sonuç gösterir.
Belde olan da bacaklara
beldeki
kayıyor
de bacak,
değil mi,
evet,
haliyle?
Kalçadan başlayıp
evet,
bacağın herhangi bir yerine vurabilir. Dediğim gibi bu vurduğu yer hangi sinirin baskılandığıyla alakalıdır.
Evet, peki biz hep fıtık üzerine ve kas spazmı üzerine konuştuk. Başka ne tür hastalıklara yöntem olarak manuel terapi kullanılabilir?
Başka iltihaplı tendon yaralanmalarına kullanılabilir. Mesela tendinit diye geçer. Ve mesela dirsekte çok görürüz biz bunu. Tenisçi dirseği, golfçi dirseği diye adlandırırlar. Bu da yine kasların çok kullanılmasından kaynaklanan bir durum olabilir. Ve iltihaplı bir problemdir. Bunun tedavisinde kullanılır. Genel ağrıyla ilgili, vücudunuzun herhangi bir yerindeki ağrıyla ilgili olan problemde manuel terapi yöntemi kullanılabilir. Onun dışında manuel terapiyi biz erkek ve kadın sağlığıyla alakalı problemlerde de kullanıyoruz. Ki ben diğer bir uzmanlık alanımda erkek sağlığıyla ilgili olan konular. Yani insanın sağlığıyla alakalı, bozulmuş olan sağlıkla alakalı her durumda manuel terapi aslında kullanılabilir.
Evet, bu hani menisküs gibi rahatsızlıklarda da yine
menisküs, burkulmalar, ön çapraz bağ yırtılmaları, kas yırtıkları.
Evet, çünkü hemen ameliyata yönlendirilir belki bu tür,
evet,
bir hastalık neticesinde doktorlarımız, ama ameliyat öncesi bir başlangıç aşaması mıdır? Başlangıç tedavisi midir? Nasıl bunun hani sıralamasını nasıl yapmaları gerekiyor?
Başlangıç
gerekiyor
tedavisi değildir. Ameliyat olması gereken hastalar vardır. Ama bunun semptomları vardır. Bizim için öncelik semptomdur, çünkü bir yapıda bozukluk varsa bu kendini illaki belli eder. Eğer sinire ciddi bir bası varsa ağrı şeklinde gösterir kendini. İşte fıtık dediğimiz yapı, disk dediğimiz yapı fıtıklaşan disk. Disk hareketli yapı olduğu için bazı zamanlarda sinire basıp bazı zamanlarda basmayabilir. Hareketlidir yani. Fıtığın ameliyat edilmesi gereken durum o diskin artık o basıya uzun süre maruz kalıp yırtıldığı durumdur. Şimdi yırtıldığı durumda artık fizik tedaviyle yapılacak çok bir şey kalmaz. Manuel terapiyle yapılacak çok bir şey kalmaz. Ameliyat edilmesi gerekir. Çünkü o yırtık sinire basmasından daha kötü bir durum olan medulla spinalis dediğimiz o sinir sistemimizin tamamını beyinden alan gelen iletileri tüm vücuda yayan o merkezi sinir sistemi parçasının da baskılanmasıdır ki bu çok daha ağır sonuçlara yol açar. Mesela boyunda sıkışırsa bu disk patlayıp yırtılıp oradaki bütün sinir yapılarına basarsa kollarda ağrı uyuşukluktan daha ziyade artık bacaklarda dahil olmak üzere beldeki bacaklara yansır. Kas zayıflıkları artık kendini göstermeye başlar. Mesela boyundaki yırtılmış bir disk sinire baskı yaptığında bardağı tutarken birden düşürebilirsiniz.
Elinizde çünkü kalem o sinir tutarken, artık o eğilimi yapmayı önler hale geliyor.
Kesinlikle çünkü baskı yapıyor ve baskı ciddi bir boyutta. Artık ağrı yapmaktan daha ileri gitmiş. Motor fonksiyonları da yerine getirmekten alıkoyuyor siniri.
Peki hangi noktada manuel terapi gerekir?
Eğer kas kuvvet kaybınız ciddi ölçüde yoksa, kas kuvvet kaybınız yeni başladıysa ve bunun önceki daha hafif olan bütün durumlarda manuel terapi kullanılabilir. Mesela boyun ağrısı, kola yayılan ağrılar, uyuşmalar.
Yine o dizde gerçekleşen ağrılarda.
Bacaktaki ağrı, beldeki ağrı, kalçaya yayılan ağrı, baldırlara yayılan ağrı ya da ayak ağrısı. Fıtıkla alakalı olan durumlarda söylüyorum bunu. Ameliyat olmadan çözülebilecek şikayetler bunlar.
Evet.
Onun dışında menisküs yırtıkları, ön çapraz bağ kopmaları ya da kısmi yırtıklar. Bunlar da manuel terapiyle çok yüksek oranda geçen problemler. Özellikle menisküsle alakalı problemler. Eğer bir kişi profesyonel bir sporcu değilse, dizini çok zorlayıcı şartlarda kullanmıyorsa biz kesinlikle ameliyat önermiyoruz ilk evrede. Çünkü zaten yaşla birlikte bile bazı ufak tefek yırtıklar olabiliyor. Şimdi biz yaşlanıyoruz, yüzümüz kırışıyor, saçlarımız beyazlıyor. Ama eklemlerimizin aynı 15 yaşındaki bir çocuğun, bir gencin parlaklığında, kalitesinde olmasını bekliyoruz genel olarak. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Yani bizle beraber, yüzümüzle beraber, saçımızla beraber, cildimizle beraber, kaslarımız da, eklemlerimiz de yaşlanıyor. Tabii bu yaşlanmayı önleyici durumlar spor yapmak, hareketli kalmak olabilir ama tabii 15 yaşındaki halimizde değiliz şu anda da.
Ne kadar spor yaparsak yapalım. Ne yazık ki o yaşlanma bütün vücut organlarında kendini gösteriyor.
O yırtılmalar haliyle olacak. Hafif
deformasyonlar,
dejenerasyonlar olacak. O yüzden onları da genel bir bakış açısıyla bakıp sadece dize ya da bele, omza, dirseğe yönlenmek değil de o kişiyle birlikte. Çünkü gelen hastanın organı onlar. O kullanıyor. Onlarla birlikte bir bütüncül bakış açısıyla bakıp ona göre değerlendirip ameliyatta da ona göre karar vermek lazım.
Bu önemli bir nokta. Yani aslında bütüncül bakış açısı hiç aklımıza gelen bir sistem değildi. Biz hemen bacağımız ağrıyoruz. Hemen bacağımızı işte MR çektiririz ya da ne bileyim tomografi çekilir veya işte kolumuz ağrıyorsa, boynumuz ağrıyorsa ancak hani bölgesel olarak ona bir şeyler yapılabileceğini düşünürüz kendi açımızdan ama bütüncül yaklaşım çok farklı. Şimdi diyelim bir hasta size geldi. Bir süreci anlatır mısınız bize? Nasıl yöntemlerden geçiyor ve siz o yöntemin uygulanmasına nasıl karar veriyorsunuz?
Evet, en başından tabii. Yöntemin uygulanmasındaki karar bizim değerlendirme yöntemlerimizden geçiyor öncelikle. Bizim farkımız manuel terapistlerin farkı, fizyoterapistin de farkı aslında bu. Biz hastayı olabildiğince dinliyoruz öncelikle.
Şikayetini.
Çünkü şikayetlerini dinliyoruz tabii ki. Şikayeti ne? Çünkü bazı hastaların birden çok şikayet oluyor. Ve birbiriyle bağlantısı olmadığını düşündüğü şikayetlerin de birbiriyle bağlantısı olma ihtimali yüksek. Mesela kalçadaki problem dize yansıyabiliyor. Dizdeki ayak bileni. Bunun gibi bir sürü örnek. Öncelikle hastayı dinliyoruz. Şikayetlerinin tamamını dinliyoruz ama. Ve ana şikayetine geliyoruz. En çok hangisi rahatsız ediyor onu? Ondan sonra onu dinledikten sonra söyledikleriyle yapıdaki bozukluk gerçekten birbiriyle uyumlu mu diye biz kendi muayene yöntemlerimizi devreye sokuyoruz şimdi ondan sonra da. Hastayı anlattıkları doğrultusunda ve bizim kafamızda belirlediğimiz bir hipotez doğrultusunda onun anlattıklarıyla bağlantılı aklımızda oluşan olabilecek mekanizmalara dair testler uyguluyoruz hastaya. Bu belirle alakalı testler ya da şikayeti neyse. O testlerin sonucunda da yine tabii ki bunların hepsini not ediyoruz. Bir tez oluşturuyoruz. Diyoruz ki...
Özür dilerim sözünüzü kestim ama hani ondan sonra devam edelim. Hı-hı. Testler uyguluyoruz dediniz ya, bu testler...
Bunlar muayene yöntemleri bunlar. Nasıl fiziksel muayene olsa? Yöntemleri. Mesela çok basit bir şey olabilir bu. Bütün hastalarda bunu kullanmıyoruz ama bir örnek açısından söyleyeyim bunu. Mesela fıtık dediğimiz yapı... Fıtıktan örnek veriyorum sürekli çünkü en çok karıştırılan en çok, ve en çok konuşulan konulardan bir tanesi olduğu için. Arkaya doğru kaçar. Bulunduğu bölgenin arkasına doğru kaçar. Çünkü oradaki ligamentler daha zayıftır. Orası daha kaçmaya müsaittir anatomik olarak. Ve dolayısıyla arkadaki sinirlere baskı yapar. Bunu test etmek için biz hastayı öne doğru eğeriz mesela. Belinden tutar, ellerini beline koyar ve öne eğilebildiği kadar eğilir. Bunu birkaç kere yapmasını isteriz. Hastaya göre değişir. Bazılarını 10 kere, bazılarını 30 kere isteyebiliriz. Eğer ağrılar artıyorsa bu çok yüksek ihtimalle fıtıktan kaynaklanıyor deriz. Ama yine kesin bir tanı koymayız çünkü başka değerlendirme yöntemlerimiz var. Buradaki mantıkta öne doğru eğildikçe disk tekrar arkaya kendini zorlayacak ve sinire biraz daha baskı yapacak normalden.
Ağrısı artacak, ağrısı artacak dolayısıyla.
Evet. Ağrısı artarsa deriz ki fıtık olma ihtimali yüksek. Evet, birkaç tane daha test yaparız. Ya da tam tersini yaparız. Hasta geriye doğru yaslanır ve ağrısı artarsa deriz ki bu sinir sıkışmış yine ama fıtıktan dolayı değil. Arkada faset eklem dediğimiz eklemler var. Yine omurganın kemiklerinin kendi arasında yaptığı eklemler. Bunlardan dolayı sıkışmıştır deriz. Bu da yine bir hipotezimizdir bizim. Bu tarz değerlendirme yöntemleri. Yani hani biz özel durumlar hariç kesinlikle işte MR çekinin önce bir ya da hastayı hiç dinlemeden hemen bir röntgen çekilsin.
İğne vuralım
ağrı kesici bunu bir kullanın. Evet. Böyle bir şey yapmıyoruz. Hastanın şikayetinin temeline inmeye çalışıyoruz. Nereden kaynaklanıyor? Sebebi ne? Yani bunu bence hayatımızın her yerinde sormamız lazım. Hastanın da sorması lazım. Neden? Ağrıyor, neden ağrıyor? Tamam, spazma girmiş. Neden spazma girmiş? Ya da fıtık olmuş. Neden fıtık olmuş? Biz onu çözüyoruz işte.
Evet.
Yani o nedenin nedenini bulup onu çözmeye çalışıyoruz. O yüzden hastalar o yüzden iyileşiyor.
Çözdük diyelim. Hani süreci anlatıyorduk. Anladım. Ya. Yine evet. Kaldığımız yerden devam evet. edelim. Testler yapıldı ve siz bir tanı
ve
koyacaksınız.
Bir tanı koyduk. Dedik ki beldeki şu kasta mesela quadratus lumborum'da bir spazm var. Ve bu lumbal bölgedeki bel bölgesindeki eklemleri sıkıştırıyor. Dolayısıyla faset eklemlerde bir daralma söz konusu. Bu da tam o kanaldan geçen siyatik sinirine baskı yapıyor ve belde
ağrı oluşuyor.
Ağrı ve siyatik sinirine oluşan baskıdan dolayı da bacağın arkasına yayılan bir ağrı meydana getiriyor.
Sonra manuel terapiye
nasıl? Ondan sonra
nasıl?
Tedaviye geçiyoruz.
Evet, manuel terapinin tedavisi nasıl ve diğer yöntemlerden avantajlarıyla anlatırsanız daha açıklayıcı olabilir.
Tamam, avantajlarını öncelikle söyleyeyim. Lütfen. Avantajları bir yan etkisi yok. Çünkü dediğim gibi dışarıdan herhangi bir enjeksiyon, ilaç ya da yapıyı bozacak herhangi bir şey kullanmıyoruz. Tamamen kendi ellerimizle ve hastanın biyomekaniğiyle birlikte yapıyoruz bu tedavi yöntemlerini. Avantajı bu. Bence çok büyük bir avantaj. Çünkü
bıçak altına yatmıyor.
Sadece bıçak altından da kurtarmıyor. Bir sürü kullanması gereken ilaçlardan da kurtarıyor. Evet. Çünkü ilacın bir tane güzel bir etkisi olabilir ama yan etki dediğimiz bir sayfa var ki evet, tabii çok fazla hatta yan etkileri var. Onlardan da kurtarmış oluyor hastayı. Çünkü ilaç kullanma bağımlılığından, ameliyat olma zorunluluğundan kurtarıyor. Bunlar bence en büyük avantajları. Ki insanlar da böyle tedavi olmak istiyor artık. Tedavimize geçecek olursak da dediğim gibi hani bu bahsettiğim problemle alakalı tedaviye gelecek olursak ben olsam mesela burada kuru iğne kullanırım. Kuru iğne dediğimiz yöntem yine akupunktur iğnelerinin biraz daha uzunları. Onda da herhangi bir enjeksiyon yok. Herhangi bir yan etki yok. Zarar verebileceği bir yapı yok. Bilen kişiler uyguladığı takdirde tabii ki. Anatomiyi bilen kişiler uyguladığı takdirde. Oradaki o bahsettiğim kastaki kas spazmını çözmeye yönelik tedavi yöntemleri. Bunun içine klinik masaj da dahil edilebilir. Medikal masaj. O kuru iğne ve birkaç tane egzersiz. Onlar manuel terapide en çok kullandığımız bizim mobilizasyon ve manipülasyon teknikleri aslında.
Nedir onlar?
Mobilizasyon kaslara da yapılır aslında ama daha çok biz eklemlere yapıyoruz. eklemlerin doğru eksende hareket etmesini sağlayan bir yöntem. Şimdi ağrının sebeplerinden bir tanesi de eklemlerin kendi olması gereken eksenin dışına çıkıp hareket etmeye zorlanmasıdır. Bu kasla bağlantılı olabilir, kastan ayrı olabilir. Çünkü eklemleri yöneten kaslardır. Kastaki problem eklemdeki eksen kaymasına sebep olabilir. Dolayısıyla biz kastaki problemi çözerken o kasın yönettiği eklem gruplarını da rahatlatıyoruz. Manuel terapi
Evet,
yöntemleriyle,
o yüzden
mobilizasyon
bütüncül
yöntemleriyle. O yüzden
yaklaşım.
bütüncül. Evet.
Evet. Uygulanamadığı hastalar var mı bu yöntemlerin?
Uygulanmadığı hastalar, manuel terapinin tüm tekniklerinin uygulanmadığı hastalar var. Osteoporozlu hastalar mesela, kemik erimesi olan hastalar. Çünkü bizim bazı tekniklerimiz, o manipülasyon dediğimiz, hani bu kütletme diyorlar ya, eklemlerden sesler gelir.
Evet.
O manuel terapinin bir alanıdır aslında. Manipülasyon kısmıdır. Mesela özellikle bunu osteoporoz olan hastalara ya da geriatrik dediğimiz 60-65 yaşının üstündeki hastalara yapmıyoruz. Bu bizim tedavimizi aksatıyor mu? Şöyle aksatır. Belki birkaç seans uzatır tedaviyi. Ama tedavi edilemez hasta yok.
Güzel bir cevap oldu. Peki o süreden bahsettiniz. Ne kadar o seansın süresi ne kadar ve bütün seansların süresi ne kadar? Yani bir hasta örneğin
Evet.
fıtık ya da kas spazmı olan bir hasta ne kadar zamanda iyileşir?
Şöyle, bu tamamen kişiye göre değişiyor. Bizim tedavimiz de zaten kişisel tedavi olduğu için, yani biz bir program belirleyip her gelen aynı şeyi yapmıyoruz. Dolayısıyla hastadan hastaya değişir ve hastanın yaşı da bunu etkiler. Yaşam tarzı da bunu etkiler.
Spor yapıp yapmadığı da
Yapmadığı
etkiliyor,
etkiler,
değil mi?
aktif bir yaşam olup olmadığı etkiler, yedikleri bile bunu etkiler. Ama ortalama söylemek gerekirse basit bir vakada, hani genel kas spazmıyla gelen bir hastada ortalama 2-3 seansta çok ciddi sonuçlar, hatta tamamen geçebilir. Birkaç tane egzersiz veririz biz onu ve hastadan yaklaşık 1-1,5 ay boyunca düzenli yapmasını isteriz. Bizim seanslarımız bitmiş olsa bile, tedavimiz bitmiş olsa
Devam
bile,
etmesini
hasta ona devam eder
önerirsiniz.
ve tekrar olmaması için veririz biz bunu. 2-3 seans sürebilir ama bazı durumlar var ki, mesela hasta çok yaşlı. Bazı teknikleri mecburiyetten uygulayamıyoruz. O yüzden daha soft, yumuşak teknikler uygulayarak belki 15 seansa, 20 seansa çıkabilir ama bu çok gördüğümüz bir durum değil.
Evet.
Yani biz hastayı en çok 8-10 kere görüyoruz.
Evet, aslında kısa bir süreden bahsettiniz. Ben
Evet.
açıkçası daha uzun böyle hani bir yıla yayılacak bir süre gibi
Yok.
düşünmüştüm size bu soruyu yöneltirken ama daha kısa bir süreymiş.
Evet.
Demek ki kolay ve kısa çözüm alabilme yöntemlerinden
Kesinlikle.
biri manuel terapi anladığımız kadarıyla. Süremizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Şunu da dinleyicilerimize lütfen vurgulayabilir miyiz? Hani az önce masajdan bahsettiniz. Hani işte boynumda herhalde fıtık var. Gel bir ov hanım
Evet,
gibi bir
aynen.
cümleyi hani bir eşine söylediğinde onu aslında yanlış tekniklerle yapıp daha da kötü duruma getirebilir diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani siz bir uzman olarak bu konuda neler söylersiniz?
Tabii ki, yani bilinçsiz ellerden yapılan her tedavi, tedavi de değil aslında, yani bütün meslek gruplarında geçerli. Yani arabanızı hiç bilmeyen birine emanet etmezken kendinizi sağlık alanında hiçbir bilgisi olmayan birine zaten emanet etmek istemezsiniz. Dolayısıyla öncelikle bence uzman olduğunu düşündükleri birine bir muayene, en azından tedavi olmak istemeseler bile, korksalar bile bir muayene açısından gitmelerini tavsiye ediyorum. Ve az önce de anlattım, bizdeki bütün tedaviler aslında bu dünyada böyle, olması gereken sistemleri uygulayan her yerde böyle. Hastalık kişisel olduğu gibi tedavi de kişiseldir. Yani siz boynunuzu ovdurursunuz, eşinize, sizi rahatlatır. Ama siz eşinizin boynunu ovduğunuzda o daha kötü olabilir.
Evet.
O yüzden kişiye özel, hastalığınıza özel tedavi olmakta yarar var. Dediğiniz gibi zararlı olma ihtimali yüksek.
Hatta
Olmayabilir, rahatlatabilir belki.
rahatlatabilir
Ama
belki ama
bu
olmayabilir.
rastgele bir rahatlatma olur. Tedavi
Anlık
olmaz.
olur bir de
Anlık
değil mi?
olur. Kesinlikle
Bir
tedavi olmuş
süre sonra
olmaz.
yeniden aynı sıkıntılar
Yeniden aynı
başlar.
olabilir, daha şiddetli de
Şiddet
olabilir.
edebilir, evet.
Evet. O yüzden dikkatli olmak gerekiyor.
Evet, çok teşekkür ediyoruz
Rica
Sayın
ederim.
Kocamış verdiğiniz bilgiler için. Manuel terapi aslında ameliyat öncesi bence hani köprüden önceki son çıkış gibi hissediliyor ama öyle de tam olarak öyle de ifade
Değil. Gerçek
edilemez.
çıkış aslında.
Gerçek çıkış
Evet.
o çıkışa götüren çok önemli çalışmaları ve noktaları var. Buyurun son olarak
Aslında
neler söylemek
tam
istersiniz?
tersi, ameliyat köprüden önceki son çıkış. Yani diğer tedavi yöntemleri denenir, uygulanır ve hala bir gelişme sağlanmıyorsa ameliyat ondan sonra gerekli olmuş olur aslında.
Evet. O yüzden eğer dinleyicilerimizin bu tür bel ağrıları, boyun ağrıları, bacak ağrıları, vücudunun herhangi bir bölgesinde ağrıları varsa muhakkak bir uzmana danışmalı, evet. Ve uzman ellerde kendi tedavi yöntemine başlamalı. Evet. Size de verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz bugün bizimle olduğunuz için. Sevgili dinleyicilerimiz, fizyoterapist, manuel terapist Orhan Gazi Kocamış bizlerle birlikteydi. Manuel terapiyi konuştuk ve bu terapinin uygulanmasında kullanılan teknikleri, ameliyatsız tedavinin önemini konuştu. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Boş sokaklarda dolaşıyorum, adım bir şarkı dudaklarımda. Gözüm yollarda bekliyorum, üşüyor sevdam kaldırımlarda. Evimin her odasında çınlayan sesi, her köşesine sinmiş hayalim. Nasıl geçer sensiz aylar mevsimler, ben böyle garip, böyle derbeder. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Ah sensiz olmuyor. Sokaklarda dolaşıyorum, adım bir şarkı dudaklarımda. Gözüm yollarda bekliyorum, her telefona sen diye koşuyorum. Evimin her odasında çınlayan sesim, her köşesine sinmiş hayalim. Nasıl geçer sensiz aylar mevsimler, ben böyle garip, böyle derbeder. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Ah sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Ah sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, nerelerdesin? Unutmak çok zor, sensiz olmuyor. Ah be sevgilim, şimdi neredesin? Yalnızlık çok zor, sensiz olmuyor. Ah sensiz olmuyor.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, telefon hattımızın diğer ucunda Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan var. Sayın Burhan, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum
efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Kamuoyunun aydınlatılmasında ve bilgilendirilmesi doğrultusunda her şartta görevleri peşinde koşan gazetecilik mesleğinin zor şartlarına rağmen mesai kavramı gözetmeksizin hizmet eden tüm gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun. Sizin de kutlu olsun efendim.
Efendim çok teşekkür ediyorum. Bizleri takside, dolmuşta, evinde, internetin başında, bilimin bütün mecralarda dinleyen sevgili TRT dinleyicilerine sevgi, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum.
Çok teşekkür ediyoruz.
10 Ocak çalışan gazeteciler günü önemli bir gün. Tabii bu vesileyle de çalışmayan gazetecileri de hatırlamamız da gerekir. Aslında bu günü koyarken gazeteciler günü demiş olsalardı belki daha anlamlı olurdu. Öncelikle buradaki sınırlandırmaya bir şerh koyarak başlayalım. Çünkü çalışmayan gazetecilerimizin de, sürekli basın kartı sahibi gazetecilerimizin de, bütün gazetecilerin gazeteciler gününü kutluyoruz. Tabii gazetecilik mesleği fevkalade zor, meşakkatli bir meslek.
Evet.
O yüzden de bugüne kadar basın kartları ile ilgili olarak düzenleme yapanlar, 212 sigortası ile ilgili düzenleme yapanlar tamamen gazetecilere yönelik bir yıpranma payı da vermişlerdir. Bunun temel nedeni şudur, bir imtiyaz değildir. Gazetecilik hakikaten zor bir meslektir. Yıpranma payını devletimizde tanımıştır. Bütün dünyada da bu vardır. Yıpratıcı ve zor bir meslektir. Bugün işte birkaç ay önce Afrin Harekatı, Barış Pınarı Harekatı'nda gazetecilerimiz gittiler. Savaş alanlarından, çatışma alanlarından görüntüler verdiler. Yayınlar yaptılar. Canlarını tehlikeye attılar. Yerine göre gazeteciler Afganistan'da da çıkan çatışmalarla ilgili canlarını tehlikeye atıyorlar. Somali'de de, Cibuti'de de dünyanın dört bir yanında çatışmaları gidiyorlar, haber yapıyorlar. Bakınız en son işte İran'daki gelişinen, o geçine, yaşanan hadiseler, Kasım Süleymani meselesi. Bunları da baktığınız zaman işte cenaze defin töreninde Kasım Süleyman'ın 40 kişi öldü, 200 kişi yaralandı. Orada gazeteciler de vardı yaralananlar arasında. Dolayısıyla da gazetecilik mesleği çok zor bir meslek, meşakkatli bir meslek. Öncelikle tüm gazeteci dostlarımızı gerçekten canı gönülden ben tebrik ediyorum. Şimdi günümüzde gazetecilikle ilgili olarak bazı temel sıkıntılar da var. Sezen Hanım, yeri gelmişken bunları da söylemek isterim.
Evet,
nedir diye soracak olursanız, malumunuz iletişimin gelişmesi nedeniyle teknik düzlemde değişiklikler oldu. Eskiden sadece karasal yayınlar varken bugün artık uydu yayınlar, uydu yayınlarında geçtik. Mobil IP tabanlı yayınlar var. Yani bugün interneti elinize aldığınız zaman herkesin kendisi bir televizyon kanalı, bir gazete haline geldi. Bugün Facebook'tan Twitter'ına kadar bütün mecralar reklam alınan, reklam verilen alanlar haline geldi. Her bir fert bir televizyon, her bir fert bir gazeteci haline gelince teknolojik anlamdaki bu değişim ve dönüşüm gazetecileri de işsiz bırakmaya başladı. Malum haliniz, önceden yazılı ve görsel medyada reklam ve ilanlar alınırken bugün hayatımızda YouTuber kavramı var sizin. Dolayısıyla da Facebook'ta fenomenler var, Twitter'da fenomenler var, Instagram'da fenomenler var. Yerine göre bugün bir YouTuber bir televizyon kanalından daha fazla para kazanabiliyor. Yeni iletişim teknolojileri, olanakları hem fırsatları beraberinde getirirken aynı zamanda bir işsizlik hadisesinde meydana getirdi. Gazeteciler açısından maalesef böyle bir durum söz konusu. İkinci temel sıkıntı da şu, gazete ve televizyonlar hukuk ve kanun önünde denetlenebilirken, yani radyo televizyon üst kurulu televizyonları denetleyebilirken ya da işte basın kuruluşları, mahkemeler, gazeteleri denetleyebilirken, bugün sosyal medya dediğimiz sosyal mecralar insanları yaftalayabiliyor, iftira atabiliyor, insanlar hakkında yalan yanlış haberler ortaya çıkabiliyor. Fakat bu mecralar maalesef denetime tabi değil. 10 Ocak gazeteciler, çalışan gazeteciler günü vesilesiyle bunu da tekrar hatırlatmakta fayda var.
Evet.
İnternet medyası, sosyal medya gerek reklam bakımından gerek hukuki bakımından denetlenebilir olmalıdır. Sizin hakkınızda iki satırlık bir yazı yazılsa Sezin Hanım, Google'a düştüğü andan itibaren bütün arama motorları vasıtasıyla yalan yanlış haberi herkes alıyor, paylaşıyor. Bunu düzeltmek için ne kadar hukuki yola başvurursanız başvurun, çözüm bulmanız çok zor. Zaten Atalan Üsküdar'ı geçiyor.
Evet.
O yüzden burada mutlaka bir internet yasasına ihtiyaç var. İnsanlara karakter suikasti yapılmaması için.
Evet. Sayın Burhan, çok özür diliyorum. Çok haklısınız. Devam etmek, siz de bu konuları aydınlatmak dinleyicilerimizi istiyorsunuz ama çok özür dileyerek ne yazık ki sizinle olan bölümümüzün sonuna geldik. Birkaç cümleyle toparlamanızı
hemen toparlayayım. O zaman şöyle söyleyeyim. Yeri gelmişken bizler Anadolu Yayıncıları Derneği olarak yerel medyayı her zaman milli iradeden yana olmuştur, demokrasiden yana olmuştur. Bakınız, yerel medyadan darbeci çıkmaz, yerel medyadan mandacı çıkmaz. Yerel medya cumhuriyetle, bayrakla, ezanla, devletle, milletle birleşmiştir. Yerel medya Ramazan'da sakız orucu bozar mı diye magazin haberi yapmaz. Yerel medya horozdan kurban olur mu diye dini hafife almaz. Yerel medya bu topraklara aittir. Millidir, yerlidir. Yerel medya İngiliz mandası olalım, Alman mandası olalım demez. Yerel medya cumhuriyete, Atatürk'e, milli ve manevi değerlerimize bağlıdır, bu topraklara bağlıdır. Yerel medyanın güçlendirilmesi gerekir. Yerel medya demokrasiden yanadır, ara rejime karşıdır, darbelere karşıdır. Size de bu vesileyle iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz Sayın Burhan. Sağ olun efendim yayınımıza katıldığınız için. Bir kez daha gününüz kutlu olsun. Sevgili dinleyicilerimiz, Anadolu Yayıncılar Derneği Genel Başkanı Sinan Burhan telefon hattımızın diğer ucundaydı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle bağlandı kendilerine. Verdikleri bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Gölgenin Sesi köşemizde hayatın sesleri sürecek. Hayalbaz İshak II. Tekgül'ün kaleme aldığı ve sesiyle hayat verdiği Karagöz oyununu dinliyoruz.
Gölgenin Sesi.
Canıma tak gitti galeri. Ver. Ya tamam hanım, bari mutfakta oturayım. Git git, mutfağı yeni temizledim. Ya nasıl olsa kirlenmeyecek mi? O zaman salonda oturayım. Olmaz, misafir gelecek, günümüz var kadınlarla. Ya ben de bir köşede otururum, yemedik ya gününüzü. Bana bak, bugün eve girmek yok herif.
Hayda, kapı dışarı edildik iyi mi?
Gelin herifleri gibi gidip bir iş bulsak çalışsak ne var sanki? Senin ne işin var evde kocaman adam?
Ya iş var da ben mi çalışmıyorum hanım, Allah Allah. Yatak odasında uyusam olmaz mı?
Şimdi süpürgeyi yiyeceğim vallahi. Gündüz vakti ne uykusu. Arkadaşların yanına git hadi bakayım.
Allah Allah. Vay. Vay. Oy, her yerim tutulmuş. Hanım hu.
Ho, mutfaktayım şöyle.
Bitti mi gününüz?
Bitti bitti de ben de bittim.
Ya kadınlar gitti mi?
Gittiler.
İyi, evime dönebilir miyim artık?
Dur, sakın gelme.
Hayda. Niye ya?
Temizlik yapıyorum. Bekle bir dakika.
Ne yapalım? Beni arayan soran oldu mu hiç?
Sen de sabahtan akşama kadar kapının önünde değil misin adam?
Ne bileyim ben be, uyumuşum Allah Allah. Diyorum ki ben gözden kaçırmışımdır belki. Ayıp olmasın sonra. Ya bu cep telefonu da alarmdan alarma çalıyor be. Hanım, Hacivat da mı gelmedi hiç?
Vallahi bayılacağım şimdi, bana soruyor.
Üf, çok sıkıldım. Önceden Hacivat gelirdi, kapının önüne bana seslenirdi yanık yanık. Ben de aşağı inerdim, bir güzel pataklardım onu. Bütün sıkıntım geçerdi. Şimdi evden çıkmaz oldu köftör. Bilgisayar yetmezmiş gibi, bir de pilav oyunu almış. Of, çok sıkıldım.
Amanın vallaha içimi kararttın Karagöz. Telefon gitti, acık buluşun. Eski günlerinizi yad edin.
Ya benim kontürüm kalmamış, hiç bir arasana hanım.
Sakın bende çok ödemeli ara.
Ya ben beceremem, bir arayı ver hadi ya, Allah Allah. Uzun zamandır görmüyorum, özledim suratsızı be. Ay ne oldu? Gözüm kör oldu. Bak gözüm kör oldu. Gördün mü? Gözün kör olsun dedin, oldu. Ay önümü göremiyorum hanım, yetiş kör oldum.
Ay saçmalama, elektrik kesildi. Ben ne yapacağım şimdi?
Yapacak bir şey yok, adı üstünde tek.
Niye?
Ya Türkiye Elektrik Kurumu diyorum.
Ya ne diyorsun Karakoç vallahi? Ya çaresiz bekleyeceğiz diyorum. Amanın benim dizi başlayacağı tam da. Bir an annem güle gidiyorum. Vallahi hiç riske atamam. Bu hafta kapıyorum, çok önemliydi. Ya ödemeli telefon şey edecektin.
Öyde gitti be. Vay hayatım elektrik teline bağlıymış da haberim yok. Elektrik tellerine dizilerimi konar. Ay uykum geldi. Şurada biraz kestireyim bari. Vay vay. Efendim? Birisi bana mı seslendi? Ha yok, benim horlamammış, tamam.
Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı. İbibikler öter ötmez ordayım. İbibikler öter ötmez ordayım.
Ay gözüm dalmış, uyuyakalmışım. Rüyamda da Hacivat'ı gördüm, hayırdır inşallah. Gelmiş kapının önünde gazel okuyordu, şarkı türkü okuyordu be.
Etmez oldu kimse bir çift lakırtı. Bütün gözler ekranlara takıldı. Konu komşu evlerine tıkıldı. Dost yolunu bekleyen var kanımca. Her eve internet açık ve net. Teknoloji seline kapıl devam et. MSN'dir, Facebook'tur, Instagram'dır, sen de çetirdet. Azı karar, çoğu zarar kanımca. Yar bana bir eğlence medet. Aman bana bir eğlence medet aman hey.
Hey gidi günler hey.
Yar bana bir eğlence.
Bak rüya hala devam ediyor be. Uzun zamandır görüşmüyoruz ya, özledim tabii.
Yar bana bir eğlence.
Aa şuraya bak be. Dur bir çimdik atayım. Ah rüya değilmiş. Vay hayırsız vay. Şimdi sana sorarım ha.
Aman bana bir eğlence medet.
Al bununla idare et.
Aman kara gözüm ne yapıyorsun? İnsan dostunu böyle mi karşılar?
Nerede kaldı eski çarşılar?
Vurma kara gözüm vallahi özledim.
Ben de 11 aydır yolunu gözledim. Seni gidi hayırsız mumbacaklı seni.
Ah dur kara gözüm yapma, gözünü seveyim.
Ay vay vay elma gibi yanaklarım. Oy benim ahenkle dans eden saçlarım.
Aman dizlerim, dirseklerim, her yerime morarttır efendim.
Az bile sana vefasız.
Efendim internetteydim. Medreseden yıllardır görmediğim arkadaşlarımı buldum Facebook'ta.
He?
Onlarla sohbet ediyorduk. E sanal alem malum.
Hiç malumatım yok Hacivat.
E sana da bağlatalım birader.
Eksik kalsın. Ben para verip kendimi bağlatamam öyle şeylere.
Aman pek güzel oluyor efendim. Sanki dünya elinin altında. Ne istersen anında buluyorsun.
Anlaşılan sen her zamanki gibi aranıyorsun.
Efendim sorma. Geçen gün benim oğlan virüs bulaştırmış. Kilitlendi kaldı.
Aman geçmiş olsun yahu. Hastaneye falan götürdünüz mü?
Yok yok, komşunun oğlu hacker maşallah. Formatlayıverdi.
He çok anladım. Komşunun oğlu hekimmiş, formayla atlayıvermiş. Daha nasılsın Hacı Cavcav? Sağlığın sıhhatin?
Pek yerinde sayılmaz efendim. Gözlerim bulanık görmeye başladı.
Bu hızla gidersen bunlar daha iyi günlerin.
Bilgisayarın başına geçtin mi saatlerin nasıl geçtiğini anlamıyorsun. Kalkınca da sıfırda sıfır, elde var sıfır.
Yahu sen canlı canlı arkadaşı bırakır da sanal sanal sohbet edersen öyle olur işte.
Efendim aslında teknolojiye çok kaptırmamak lazım.
Ya bunu sen mi söylüyorsun Hacı Cavcav?
Evet Karagözüm, kullanmayı bilene nimet. Ama benim gibi ayarını kaçırana da eziyet oluyor.
Hah şunu bileydin.
Vallahi elektrik kesilmese kendime geleceğim yok. Meğer yapılacak ne çok işim varmış. Neleri ihmal etmişim neleri. Bak hemen senin yanında soluğu aldım mesela.
Arada bir senin şarteli indirmek gerekiyor demek ki.
Ay hadi o zaman eski günlerdeki gibi bir oyun oynayalım seninle.
Ha şöyle be, özüne hoş geldin Hacı Cavcav.
Hadi bakalım başlıyorum.
Dur dur ben köşeme çekilince başla. Hop.
Of hay hak. Perde kurduk, ışık yaktık, gösterimiz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu sanılmaya martaval. Ah şu kara gözüm burada olsa da. O söylese, ben dinlesem. Ben deniz söylesem, o dinlese.
Hacivat da benim oğlanın burnunu yese. Özlemişim vallahi be.
Kara gözüm aşağıya gel, gel.
Sensin gel, gel.
Aman kara gözüm elektrik geldi. Fazla çevrim dışı oldum, ayıp oldu arkadaşlara.
Ya bırak Hacivat, devam etsene be. Hacı Cavcav, bak ben çevrim içeyim.
Olmaz efendim, çocukla maçımız var.
Ya getir çocuğu şuraya, tek kale kurar oynarız be.
Ben kaçtım kara gözüm, görüşürüz sonra.
Hacivat, Hacivat. Ya gitme be. Bırakma beni arkadaşsız. Ama daha gözümün içine bile bakmadın kerata. Daha bana sen nasılsın diye bile sormadın ya. İnternette mi öğretiyorlar yanında olmayanla sohbet etmeyi, yanı başındakileri ihmal etmeyi? Aman arkadaşlar, aman dinleyenler, siz beni yalnız bırakmayın. Karagöz her zaman çevrim içi olacak, merak etmeyin. Yeter ki sporu gerçek oyunlarla yapalım. Yeter ki her şeyi dozunda ayarında tutalım. Bir dahaki oyunda görüşmek dileğiyle. Her ne kadar sürçülisan ettikse affola.
Gölgenin sesi.
Sevgili dinleyicilerimiz, hayalbaz İshak İkinci Tekgül'ün kaleme aldığı ve sesiyle hayat verdiği çok eğlenceli Karagöz oyunuyla veda ettik bugün sizlere ve bu haftalık sizlere. Güzel bir hafta sonu tatilinden hemen sonra pazartesi günü saatler 15.05'i gösterdiğinde TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında tekrar birlikte olmayı diliyoruz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben Sezin Zor, görüşmek dileğiyle. Şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşçakalın.